annelik içgüdüsel midir yoksa sonradan öğrenilebilir mi?
Çok teşekkür ederim. Annelik mi, doğuran mı, büyüten mi dediğimizde aslında hep anneye indirgiyoruz. Hı-hı. Aslında diğer konuklarımıza bahsedeceklerdir. İşin bir de baba boyutu,
tabii,
ebeveyn boyutu da var. Hep böyle bebek bakımı anneye atfedilen bir şey olduğu için, toplumsal olarak da anneye biçilen bir rol olduğu için
çok
yüzyıllardır.
Doğru.
Dolayısıyla hep bir kutsanan annelik modeli var. Annelik
Başlangıç gibi
içgüdüsü.
düşünüyor.
Değil mi böyle? Ve hep annelik doğuştan gelen bir içgüdüdür. Her kız çocuk bunu hayal eder. Büyüdüğünde de anne olmayı ister ve bebeğini hemen kucağına almak ister. Zaten her kadın bir doğurur. Değil mi? Böyle bir şey de var. Yani hiç böyle gebe kalamama riski ya da bir erkekten ya da kadından kaynaklanan bir
Talep etmeme.
talep etmeme durumu olamamazmış ya da dünyaya getirilen bebek hemen çok sevilecekmiş, çok süper bir şekilde annelik babalık yapılıp harika bir bakım verilecekmiş gibi efsaneler var. Gerçekler böyle değil. Herkes çocuk istemeyebilir, herkes bebeğini kucağına aldığında bağlanamayabilir, sıcaklık hissedemeyebilir ya da bakım veremeyebilir. Aslında bu toplumsal olarak kurgulanan ve bizlere öğretilen bir şey. Ben hep gözlemliyorum çocuklara, kız çocuklara sorduğunuzda işte büyünce ne olacaksın? Anne olacağım diyebilir, gelin olacağım diyebilir. Ben büyünce baba olacağım, damat olacağım diyen bir oğlan çocuk görmeyebiliyoruz. Çünkü çocuklara sunduğumuz yetiştiriş biçimi bu değildi
Oyuncakları bile
eskiden.
farklı ya hocam, siz daha
Oyuncaklar
iyi
bile,
takdir edersiniz.
evet,
Biri bebekle oynuyor, bir tanesi arabayla oynuyor.
bize hatta bazen olur işte hocam çok endişelendim, bu çocuk oynuyor, bebekle oynuyor oğlan çocuk, acaba bir şey olur mu gibi, sanki cinsel yönelimiyle ilgili ya da hayatın ilerleyişiyle ilgili bir sıkıntı olabilecekmiş gibi düşünebiliyorlar. Oysa ki işte evde iş bölümünün kurgulanmasından bebek bakımına kadar her şey hem kız çocuklar hem oğlan
Çok
çocuklar
doğru.
için sunulsa, bu evcilikler onlar için de olsa, oğlan çocuklar için de olsa bir masa kurmak, kaldırmak. Şimdi şey diyoruz değil mi, işte eşler yardım etmiyorlar evde karılarına deniliyor. Oysa ki yardım edilecek olan bir işten bahsetmiyoruz, ortaklaşa bir işten bahsediyoruz.
Çok
Evde
doğru.
bir iş bölümü olmuyor çünkü oğlan çocuklar buna göre yetiştirilmiyorlar. Buradan nereye bağlayacağım? Annelik içgüdüsü de işte kız çocuklara sürekli bunu servis ettiğinizde, böyle büyüttüğünüzde buna koşullanıyor, buna sempatik bakıyor ve burada kendini var
Koşullu
edebiliyor.
öğreti oluyor.
Koşullu bir öğrenme oluyor. Çok doğru söylediniz. O yüzden de birçok insanda annelik içgüdüsünün olmadığını, olmasının gerekmediğinin altını çizmek istiyorum buradan.
Ya da bunu bir eksiklik olarak algılamamak gerektiğini sanırım, değil mi? Yani bu bir seçim olabilir, bu bir öğreti olabilir, bu bir belki de siz daha iyi bilirsiniz, hormonal olabilir, istemiyor olabilir vücut o an, yani annelik daha sonrasında. Dönemsel de değişkenlik de gösterebilir, değil mi?
Gösterebiliyor. Bir de şey var. Mesela 30'lu yaşlara gelindiği zaman birçok kadında, danışanımda görüyorum. Hocam benim evlenmem lazım acilen.
Gong
Neden?
çaldı.
Biyolojik saat, doğurmam lazım. Ya da 35 yaş üstü gebelikler biraz riskli olabilir gibi bir tıbbi bilgi vardı. Gerçi günümüzde 40'lı yaşlardan sonra gebelikler çok yaygınlaştı. Fakat işte eyvah 35'i geçiyorum, çocuk yapmalı mıyım? İkinci çocuğu yapmalı mıyım? Hep böyle doğurganlıkla, doğurmakla, evlilik sanki bir araya gelip mutlu olacağımız bir kurum değil de illa yapılması gereken, erişilmesi gereken bir mertebe. Yani evli olmadığında bir eksiklik, anne olmadığında bir eksiklik gibi. Hep kadın üzerinden de kurgulanan bir şey. Erkeklerin evlenmemesi çok dert
Çok
olmayabiliyor ya da işte doğurgan olup olmaması. Bir de doğurganlık hep işte kadın doğuruyor ya, kadın üzerinden söylüyor. Aslında üremekle ya da çoğalmakla ilgili de bir kavram. Yani sözün özü her kez her birey içinde anne baba olma arzusunu barındırmayabileceği gibi her cinsiyetten, her toplumsal varoluştan, her cinsel yönelimden kişi bir evlada bakım vermek, bir çocuklara yuva olmak arzusunda olabilir. Bize öğretilenden çok farklı cinsellik, cinsiyetler, seçimler. Bunun altını çizmek isterim.
Çok teşekkür ediyorum. Normal akışın dışında farklı hayatlar yaşadıkları halde. Nedir tam olarak psikolojisi?
Aslında biraz şeyle de ilgili, yetiştirilişle de ilgili. Genetikten siz de bahsettiniz. Bir genetik hazineyle doğuyoruz, bir mirasla doğuyoruz. Bu hastalıklar için de bir yatkınlık. Dediniz ya işte travmatik ailelerden geliyor ya da travmalardan geliyor çocuklarca. Hepimizin hem güçlü hem zayıf yönleri var genetikle kalıtılan, aktarılan bize. Fakat çevresel faktörler, yetiştiriliş bunları değiştirebiliyor, şekillendirebiliyor. Sizin söylediğiniz gibi alın teriyle bazı şeyler silinebiliyor ya da etkisiz hale getirilebiliyor. Yani tohum örneğinden bakacak olursak kötü bir tohum en azından çimlenmiyor, orada kalıyor, uyuyor o şekilde. Sizlerin hikayelerinizi dinlediğimde ben şöyle düşündüm. Bir savaşçı, koruyucu aileleriniz ya da belki sizleri yetiştirenler, belki sizin kendilerinizi yetiştiriş biçimlerinizde bir savaşçılık var ve travmaların yasını tutmuşlar diye düşündüm. Çünkü kendi hikayemizi aktarabilmemiz için önce kendimiz anlamamız gerekiyor. Yani bana ne olmuş, benim başıma ne gelmiş diye. O hikayede kayıplarımızın yasını tuttuktan sonra evet bunun başı ortası sonu olan bir hikayem var ve ben şimdi bu hikayeden sonra bunun üstüne ne yazabilirim?
Çok önemli.
Ve bundan sonrakiler için benim gibi kimseler bunları yaşamasın diye neler yaşayabilirim? Ya da
aktarma duygusu.
Evet, benzer durumlarda insanlar neler yapsın diye nasıl esin olabilirim? Ya aslında bu hayatı yaşama sanatı gibi, travmalarını işleme sanatı gibi. Hepimizin travmaları var, işleyiş biçimlerimiz farklı. Siz örneğin sizin aileniz savaşçı bir aile bakıldığı üzere, görüldüğü üzere ve
sevgi dolu.
Kayıtsız kalmamış, umursamazlık etmemiş ve gitmiş o sorunun üzerine eğilmiş. Burada bir sorun var, bunu biz çözelim, burada bir can var, ona biz can verelim, hayat verelim diye. Öyle devam etmiş, siz de o misyonu devam ettiriyorsunuz. Aslında ne gördüyseniz...
Öğrendiğimi uyguluyorum.
Uyguluyorsunuz.
Tabii şu an insanoğlu öyledir.
Aktivist olarak çalıştığınız süreç içerisinde başka çocuklara, başka korunan çocuklara hayat sunmaya ya da daha güzel, hayatlarını daha güzelleştirmeye çalıştığınızda aslında işte hepimizin kayıpları var. Belki bir terk edilme, belki bir evlat edinilme, belki bir anne baba kaybı olmasa da herkes diyelim ki çok kötü bir travma yaşıyorsa bir çocuk, o onun için en büyük travma ama çok naif şartlarda, çok iyi şartlarda büyümüş birisi öğretmeni kulağını çekse o da bir travma. Evet. Birazcık güçleniyoruz yaşadıklarımızın içinde ve bir süre sonra savaşçı haline gelebiliyoruz. O yüzden de ben çok saygı duydum. Cömertçe paylaştıkları için de hikayelerini çok teşekkür ederim. Tabii ki onlar için de zordur.
Bundan çok çekinen aileler var. Hı-hı. Nasıl davranmak gerekiyor? Hı-hı.
Aslında biz nasıl olağanlaştırırsak o olağan hale geliyor. O yüzden bu programlar için ben çok teşekkür ederim. İnanılmaz önemli. Çünkü bazen danışanlarımızla çalışırken de bunlar çıkabiliyor. Kendilerinden saklanmış, herkes biliyor, o bilmiyor. Çocuklar seziyor aslında. Yani bir şeyin farklı olduğunu onlar için, bir şeyin gizlendiğini seziyor. Fakat sanki bunun bildiğimi ailem öğrenirse bu ailem buna çok üzülür. Ailem buna dayanamaz diye düşünüyor. Aile çocuğun yararını gözetmeye çalışırken çocuk da erkenden ebeveynleşerek ailesinin yararını gözetmeye çalışıyor. Yani sezdirmemeye, bildiğini hissettirmemeye çalışıyor. Ama büyük bir muamma. Çocuklar şunu bilmek ister. İşte bir yere çarptım, dizim acıdı, bağırdım, ağladım. Küçük, diyelim ki 2 yaşında bir çocuk. Aa tatlım sen canın yandı o yüzden ağlıyorsun. Sen oyuncağın arkadaşın aldı o yüzden ağlıyorsun. Yani öfke duygun bu yüzden, kayıp duygun şu yüzden. Sen buna çok sevindin, bak bundan sen çok hoşlandın, sen bu yemeği seversin. Yani ben bana verilenim. Çocuğa ne verirsek çocuk onu öğrenir. Çocuk burada bir şey saklandığında, gizlendiğinde aynalama şansını ve bir şeyi normalleştirme şansını yitirmiş oluyor. O yüzden biraz kusur gibi, utanç gibi algılanıyor. Sanki aslında aileler bunu ayıp bir şey olduğu için saklamıyorlar da sanki çocuk öğrenirse buna dayanamaz. Hmm. Çok kötü etkilenir, üzülür. Biz bunu büyüyünce söyleriz diye düşünüyorlar ama bilinmeyen şeyler nelerdir? Yasaklar saklanır, sırlar saklanır, ayıplar saklanır.
Elbette.
Çocuk da böyle bir, bu kez bende bir problem mi var? Ben utanç kaynağı mıyım? Ya da bu durumda bir problem mi var diye düşünebiliyor. O yüzden de canını acıtmak için akran zorbalığında diğerleri söyleyebiliyor. İşte bak sen zaten evlatlıksın, senin annen baban zaten gerçek bile değil ya da seni bırakmışlar gibi böyle şeyler söyleyebilir. Çok incitici oluyor.
Bırakılan mı, problemi mi, bırakılanın mı, yani hani bırakmışlar tabii, o kişiye ait.
Tabii.
Sana ait bir şey,
değil ama işte senden ötürü gibi bir durum olabiliyor. O yüzden nasıl davranılmalı değil mi?
Biz nasıl zayıf diyorum böyle.
Normalleştirirsek öyle normal olur. Yani okula başlama çağlarında biraz önce de söylediğiniz
evet,
zaman
sanki,
söylemeli. Siz dediniz daha erken olsaymış daha iyi. Çünkü evet, bir de insanlar bir takım şeylerle o yas dedim biraz önce de. Bu bir yas, bir kayıp. Şu bir kayıptır. Yani birinin ölmesi gerekmiyor yas dememiz için. Benim bir gerçekliğim varmış. Bunu bilmeden büyümüşüm. Bu bir yas. Benim biyoloji, beni büyüten ailem benim bir gerçeğim. Hani gerçek aile, biyolojik aile derken hepsi gerçek. Evet. Ama benim iki gerçekliğim var. Bir beni dünyaya getirenler, bir de beni büyütenler. Dolayısıyla benim hakkım geçmişimi bilmem, hikayemi bilmem, köklerimi sadece doğarken değil. Örneğin başka bir etnik kökenden ya da dinden olan insanlar olabiliyor. Bir biçimde ne bileyim 50 yaşına geldiğinde tamamen etnik kökeninin farklı olduğunu öğrenebiliyor. Evet.